Ayrım 2.
Altın ve gümüş anahtarlar aynı ilişki çerçevesinde mütenasip olarak her iki inisiyasyona tekabül etmekteydi. Dipnot, diğer bir bakış açısına göre bu anahtarlardan biri büyük sırlar anahtarı, diğeri ise küçük sırlar anahtarıdır. Janus'un bazı temsillerinde bu her iki güç ayrıca bir anahtar ve bir asa ile de temsil edilmiştir. Hindu terminolojisiyle söyleyecek olursak, burada söz konusu olan Brahmanlar ile Kshatriyaların takip ettikleri yol kastedilmektedir. Ancak hiyerarşinin tepesinde ortak prensipte buluşulmaktadır. Öyle ki burası her türlü tefrikin ötesinde her ikisinin de kendilerine nispet edilen vasıfların kaynağıdır. Zira nerede uygulanırsa uygulansın, her türlü haklı otoritenin kaynağıdır. Aynı şekilde Agartha'nın inisiyeleri birer ativarnadır, yani kastlar ötesidirler. Dipnot, bu konuda hemen şunu belirtelim ki, Orta Çağ Batı dünyasındaki sosyal organizasyon ilke itibariyle kastlar müessesesinin bir kopyasıdır. Kilise sınıfı Brahmanlara, asiller Kshatriyalara, üçüncü sınıflar Tiyareta, Vaishyalara ve serfler de Şudralara tekabül etmektedir. Orta Çağ'da otoritenin birbirini tamamlayan her iki tarafının da bir arada bulunduğu bir ifade vardır ki burada hatırlatmaya değerdir. O dönemlerde sık sık Rahip Yahya'nın hükümdarlığı diye isimlendirilen gizemli bir ülkeden bahsedilmekteydi. Dipnot, Saint Louis dönemindeki Carpen ve Rubruque seyahatlerinde Rahip Jean'dan bahsedilmektedir. Meseleyi karmaşık kılan, kimilerine göre bu ismi taşıyan dört ayrı kişinin mevcudiyetidir. Tibet'te ya da Pamir'de, Moğolistan'da, Hindistan'da ve Etiyopya'da. Zaten bu Etiyopya kelimesinin anlamı oldukça belirsizdir. Ancak burada aynı gücün ayrı ayrı dört temsilcisi de söz konusu olabilir. Bir rivayete göre Cengiz Han, Rahip Jean'ın hükümdarlığına saldırmak istemiş, ancak Rahip Jean, Cengiz Han'ın ordularını yıldırım göndererek püskürtmüş. Nihayet Müslümanların fetihlerinden itibaren Rahip Jean bir daha görünmemiş ve zahiren Dalai Lama olarak temsil edilmiştir. O zamanlar söz konusu merkezin dış örtüsünün büyük çapta doğru ya da yanlış bir isimlendirme ile Nesturiler ve Sabilerce teşekkül ettiği bir dönemdir. Dipnot, Orta Asya'da özellikle de Türkistan bölgesinde şövalyelerin haçlarının şekline tamamen benzeyen Nesturi haçları bulunmuştur ki kimilerinin ortasında svastika resmi yer almaktadır. Ayrıca belirtilmesi gerekir ki görünürde Lamaizm ile ilişkilerinin varlığı şüphe olmayan Nesturilerin İslam'ın başlangıç dönemlerinde her ne kadar gizemli olsa da önemli faaliyetleri olmuştur. Diğer yandan Sabiiler ise Bağdat Halifeliği döneminde Arap dünyası üzerinde önemli etkileri olmuştur. Hatta bir rivayete göre Pers ülkesindeki son yeni Eflatuncular onlara sığınmışlar. Gerçekten de Sabiiler kendilerine Yahya'nın Mandaileri ismini vermekteydiler. Yani Yahya'nın şakirtleri. Burada başka bir noktaya daha dikkati çekmek isteriz. İlginçtir ki dışa kapalı karakterdeki birçok doğulu gruplar, mesela İsmaililer veya Dağın ihtiyarının şakirtlerinden Lübnan'daki Dürzilere kadar hepsi de batıdaki şövalye tarikatları gibi kutsal toprakların bekçileri ünvanını taşımaktadırlar. Bundan sonra yapacağımız açıklamalar bunun ne anlama geldiğini daha da açık hale getirecektir. Görünen o ki Saint Yves, Agartha'nın tapınakçılarından bahsederken kendisinin bile tahmin edemeyeceği çok yerinde bir isim bulmuştur. Biraz önce kullandığımız dış örtü ifadesine şaşırmamak için burada hemen ekleyelim ki şövalye inisiyasyonunun özü itibariyle bir kşatriye inisiyasyonu olduğuna dikkat çekmek isteriz. Bu da aşk sembolizminin neden bu kadar baskın bir rol oynadığını açıklamaktadır. Dipnot, bu farklılığa Lezoterizm de Dante adlı eserimizde daha önce değindik. Son tespitler bir yana, bir kimsenin hem rahip hem de hükümdar olması fikri, Batı'da çok yaygın olan bir fikir değildir. Oysa bu, bizzat Hristiyanlığın kökeninde çok çarpıcı bir şekilde hükümdar mecuslar, ruamaj ile temsil edilmiştir. Orta çağda bile zahiren de olsa güç, otorite, papalıkla imparatorluk arasında taksim edilmiş vaziyetteydi. Dipnot, diğer yandan eski Roma'da imparator aynı zamanda Pontifex Maximus'tu. Müslümanların hilafet teorileri de en azından bir ölçüde her iki gücü kendisinde birleştirmektedir. Aynı şey uzak doğudaki Wang kavramı içinde geçerlidir. Bakınız La Grande Triade bölüm 17. Böyle bir taksim şayet yerinde bir ifade olarak görülecek olursa, yukarıda tamamlanmamış bir organizasyonun işareti olarak değerlendirilebilir. Zira her iki gücün de kendisine bağlandığı ve onlardan önce gelen bir ilkenin olmadığını görmekteyiz. Demek ki gerçek yüce güç bunlardan ayrı bir yerde olması gerekmektedir. Doğuda hiyerarşinin tepesinde böyle bir ayrımın vuku, aksine oldukça istisnaidir. Ancak bazı Budist anlayışlarda buna benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. Burada Budalıkla Şakravartilik ya da evrensel monarklık arasındaki uyumsuzluğa dikkati çekmek istedik. Zira rivayete göre Şakyamuni bir ara biriyle diğeri arasında seçim yapmak zorunda kalmıştı. Dipnot, başka bir yerde Şakravarti kavramı ile Dante'deki imparatorluk fikri arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştik. Bu noktada De Monarchia adlı esere işaret etmek faydalı olacaktır. Burada Budist bir kavram olmayan Şakravarti kavramının Hindu geleneğine uygun olarak Manu'nun fonksiyonu ya da onun temsilcileri için kullanıldığını belirtmeliyiz. Kelime anlamıyla Şakravarti, tekeri döndüren anlamına gelmektedir. Yani her şeyin merkezinde yer almak suretiyle bizzat kendisi katılmadan hareketi yönlendiren ya da Aristo'nun ifadesini kullanacak olursak hareket etmeyen hareket ettiricidir. Dipnot, bununla aynı anlama gelecek şekilde Çin geleneği değişmeyen orta kavramını kullanmaktadır. Burada belirtilmesi gerekir ki Masonik sembolizmine göre üstadlar orta odada toplanırlar. Biz özellikle şuna dikkati çekmek istiyoruz. Söz konusu olan merkez, bütün geleneklerin sembolik olarak kutup diye tanımlanmasında ittifak ettikleri sabit noktadır. Zira dünyanın rotası onun etrafında gerçekleşmektedir. Bu durum genellikle bir tekerle temsil edilmektedir. Bu Keltlerde olduğu gibi Kildanilerde de ve Hindularda da bu şekildedir. Dipnot, tekerin Kelt sembolizmindeki yeri Orta Çağ'da aynen korunmuştur. Bununla ilgili birçok örneğe Roma dönemi kiliselerinde bulmak mümkündür. Ayrıca gotik yapılarda bulunan gül sembolizminin kendisi de bundan türemiş görünüyor. Zira tekerle amblem olarak kullanılan çiçekler arasında açık bir ilişki vardır. Mesela batıda gülün, doğuda ise lotüsün varlığı gibi. İşte uzak doğudan uzak batıya kadar her yerde kullanılan ve gerçekte kutupun simgesi olan svastikanın gerçek anlamı da budur. Dipnot, bu işaret Hristiyan hermetizmine yabancı değildir. Lodön'deki eski Karmelara ait manastırlarda ilginç sembollere rastladık. Muhtemelen bunlar 15. yüzyılın ikinci yarısına aitler. Bu semboller içerisinde svastika, diğer bir işaret olan yan yana 3 çarpı şekil ile önemli bir yer işgal etmektedir. Bu vesileyle burada doğudan gelmiş olan Karmelar'ın kendi tarikatlarının kuruluşunu İlya'ya, Eli ve Pitagoras'a dayandırdıklarını belirtmek yerinde olacaktır. Mesela diğer yandan Masonluk da kendini aynı şekilde hem Hazreti Süleyman'a hem de Pitagoras'a dayandırmaktadır ki bu da oldukça ilginç bir benzerlik olduğunu göstermektedir. Diğer yandan bazıları onların tapınakçılar ve aynı zamanda Mersi din adamlarına çok yakın bir inisiyasyona sahip olduklarını nakletmektedir. Bu Mersi tarikatının isminin İskoç Masonluğunda bir mertebe olarak geçtiği bilinmekte ki bu konuda L'Esoterisme de Dante'de geniş açıklamalarda bulunduk. Belki de Avrupa tarihinde ilk kez burada svastikanın gerçek anlamı verilmiş olmaktadır. Çağdaş bilginler bu sembolü en fantazi teorilerle boş yere açıklamaya çalıştılar. Onlardan birçoğu sabit bir fikre kapılarak bu ve başka birçok yerde bütünüyle güneşe ait bir işaret görmek istediler. Dipnot, aynı tespitler teker içinde geçerlidir ki biraz önce bunun gerçek anlamını açıklamıştık. Oysa her ne kadar bazen bunu temsil etmiş olsa da bu sadece arızi ve çarpık bir şekilde olmuştur. Bazıları ise svastikanın hareketin sembolü olduğunu söylemekle hakikate daha çok yaklaşmışlardı. Ancak her ne kadar yanlış olsa da bu yorum eksiktir. Zira burada söz konusu olan sıradan bir hareket değildir. Aksine hareket etmeyen bir eksen ya da bir merkez etrafında gerçekleşen bir harekettir söz konusu olan. Tekrar edecek olursak, söz konusu sembolle doğrudan alakalı olan asıl unsur sabit olan noktadır. Dipnot: burada sadece bir hatırlatma yapmak için diğerlerinden çok daha fantezi içeren ve svastikayı ateş yakmak için kullanılan ilkel bir aletin şeması olarak görenleri zikretmek isteriz. Her ne kadar bu sembolün Agni'nin bir amblemi olması hasebiyle bazen ateşle alakası olmuş olsa da bunun çok farklı gerekçeleri vardır. Biraz önce açıkladığımıza göre dünyanın hükümdarının özü itibariyle emredici ve düzenleyici bir fonksiyonu olması gerektiğini anlayabiliriz. Nitekim cümle içerisinde kullandığımız son kelimenin regulatris, rex ve reger kelimeleriyle aynı köke sahip olduğunu fark edebiliriz. Bu fonksiyon denge veya uyum kelimeleriyle özetlenebilir ki bu Sanskritçedeki dharma kelimesine tekabül etmektedir. Dipnot: dhri kökü asıl itibariyle istikrar fikrini ifade etmektedir. Aynı anlama sahip olan dhru şekli ise kutup Sanskritçesine ait bir isim olan dhruva'nın köküdür. Kimileri Yunanca'da meşe anlamına gelen drus kelimesini de buna dayandırmaktadır. Zaten Latince'de de bizzat robur kelimesi hem meşe ile güç hem de kararlılık anlamına gelmektedir. Druidlerde ise belki bu isim druvid olarak okunmalıdır. Yani güç ve bilgeliği birleştiren anlamında. Aynı şekilde Dodon'da meşe dünya ağacını temsil etmektedir ki kutupları birleştiren sabit mihveri sembolize etmektedir. Bizim buradan anladığımız şey bunun değişmeyen yüce ilkenin zahir alemdeki bir yansıması olduğudur. Yine aynı tespitlerden dünyanın hükümdarının temel vasfının neden adalet ve barış olduğunu da anlamış oluyoruz. Zira her iki kavram da insanın içinde bulunduğu alemde manavaloka, bu denge ve uyumun tezahür ettiği iki surettir. Dipnot: burada adalet ve barışın bir arada bulunduğu Kitab-ı Mukaddes metinlerini hatırlatmak gerekiyor. Justitia e pax osculatae sunt. Mezmurlar 84-11, pax opus justitiae ve benzeri. Burada önemli bir noktaya temas etmiş bulunuyoruz. Genel açılımları bir yana, bir takım kuruntuya kapılanlara hatırlatmak isteriz ki, Bay Ossendowski'nin eserinin son satırları burada belirtilenlerin adeta birer yankısıdır. 3. Şekina ve Metatron. Anlayışları bir takım ön yargılarla sınırlanmış olan bazı çekingen zihinler, bizzat dünyanın hükümdarı ifadesinden tedirginlik duydular. Bu ifadeyle İncil'de yer alan Princeps Sujus Mundi ile hemen bir alaka kurdular. Tabii ki böyle bir benzetme hem yanlıştır hem de temelden yoksundur. Burada bu müşkili gidermek için hemen ifade edelim ki, bu dünyanın hükümdarı ifadesi İbranice'de ve Arapça'da bizzat Tanrı için kullanılmaktadır. Dipnot: zaten dünya, le monde ile bu dünya, ce monde ifadeleri arasında çok büyük anlam farkı vardır. O kadar ki bazı dillerde bunları tanımlamak için iki farklı kavram kullanılmaktadır. Mesela Arapça'da dünya karşılığında el alem kelimesi kullanılırken, bu dünya karşılığında ed-dünya kelimesi kullanılmaktadır. Bu arada bazı ilginç tespitler olabileceği için, burada İbrani Kabalasındaki semavi aracılar teorisine dikkat çekmek isteriz. Bu teorilerin zaten ele aldığımız bu araştırma ile doğrudan alakaları vardır. Söz konusu semavi aracılar, Şekina ile Metatron'dur. En geniş anlamıyla Şekina'nın, ilahiliğin, divinite, gerçek huzuru anlamına geldiğini hemen belirtmeliyiz. Kitab-ı Mukaddes'te kullanıldığı yerlerde bu kelime, özellikle bir manevi merkezin tesisiyle alakalı olarak geçtiğini unutmamak gerekir. Toplanma çadırının yapımı, Süleyman ve Zorobabel'in tapınaklarının inşasında olduğu gibi, belli şartlar çerçevesinde yapımı gerçekleşmiş olan böyle bir merkez, elbette daima aydınlık, nur, lümyer ile temsil edilen ilahi tezahürün tecelligahı olmalıydı. Burada masonluğun hala kullandığı çok aydınlık ve çok düzenli ifadesinin kadim ruhban bilimine ait bir hatıra olduğu ve bunun sadece Yahudilere ait bir şey olmadığını belirtmek ilginç olacaktır. Bu konunun üzerine ileride tekrar döneriz. Burada manevi etkiler teorisi üzerinde durmak istemiyoruz. Biz İbranice bir kelime olan Barakot'un tercümesi için kutsamalar yerine bu ifadeyi uygun görüyoruz. Arapçadaki bereket kelimesi ise bu kelimenin hala gerçek anlamını taşımaktadır. Ancak olayları sadece bu zaviyeden ele alacak olsak dahi, Bayvulio'nun La Cabale Juive adlı eserinde naklettiği Elias Levita'nın sözünü açıklama imkanı olabilir. Kabala'nın üstadları bu konuda çok büyük sırlara sahiptir. Şekina kendini çok değişik şekillerde dışa vurur. Bunlardan iki tanesi çok dikkati çekmektedir ki, biri içsel, batın, diğeri dışsaldır, zahir. Diğer yandan Hristiyan geleneğinde bir cümle vardır ki, bu her iki tezahürü açıkça ortaya koymaktadır. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Burada kullanılan Gloria ve Pax kelimeleri ilkeye nispetle içsel tarafa işaret ederken, görünür aleme nispetle zahir yöne işaret etmektedirler. Bu sözleri bu şekilde anladığımızda, bunların neden melekler, malakim tarafından bizdeki ya da bizlerle birlikteki Tanrı'nın, Emanuel, doğumunu ilan etmek için kullandıkları hemen anlaşılabilir. Birinci özellikle ilgili olarak ilahiyatçıların ruhiyetin, vizyon, beatifik, kendisiyle ve kendisinde gerçekleştiği izzet nurunu, lumière de gloire, da hatırlatabiliriz. İkinci özellikle ilgili olarak ise, biraz önce işaret edilen barışa atıfta bulunulabilir ki, bu aynı zamanda batıni anlamı itibariyle bu dünyada, in terra, kurulmuş olan manevi merkezlerin temel vasıflarından biri olarak her yerde mevcuttur. Zaten Arapça bir kavram olan sekine, ki o aynı zamanda İbranice'deki şekina ile aynıdır, büyük barış olarak tercüme edilir. Buysa gülhaçlardaki Pax Profunda'nın tam karşılığıdır. Buradan ise onların kutsal ruhun mabedi ile neyi kastettikleri herhalde açıklanmış olmaktadır. Aynı şekilde İncil'in birçok yerinde geçmekte olan barış ifadelerinin de kesin olarak ne anlama geldiği tam olarak yorumlanabilmektedir. Dipnot: Zaten bizzat İncil'in kendisinde burada kastedilen şeyin profan dünyanın anladığı manada bir barış olmadığı açıkça belirtilmiştir. Yuhanna 14/27. Öyle ki Şekina'ya ilişkin gizli geleneğin Mesih'in nuru ile bir takım alakası olduğu da anlaşılmaktadır böylece. Bayvuyo bu son tasvirleri yaparken söylediği, bu geleneğin sadece Pardes'e giden yolun takipçilerine mahsus olduğunu söylemesinin hiç gerekçesi yok mudur? Dipnot: La Cabale Juive, cilt 1, sayfa 503. Buradaki Pardes, ileride de göreceğimiz üzere yüce manevi merkez anlamına gelmektedir. Bu yine aynı konuyla alakalı başka bir tespitte bulunmayı gerektirmektedir. Bayvuyo, daha sonraki satırlarda Yubil'le alakalı bir sırdan bahsetmektedir ki, bu da bir anlamda barış fikri ile alakalıdır ve bu konuyla Zohar'daki 3.52b, Eden'den çıkan nehir İyobel adını taşımaktadır cümlesini ve Yeremya'daki 17.8, ırmak kenarında köklerini salar metnini aktarmaktadır. Dipnot: Aynı eser cilt 1 sayfa 506-507. Buradan ise Yubil'in merkezi fikrinin her şeyin ilk haline tekrar getirilmesidir. Burada söz konusu olan şeyin bütün geleneklerde var olan ilk hale geri dönüş olduğu aşikardır. Bu konu üzerinde Dante'nin Ezoterizmi adlı eserimizde durma fırsatımız olmuştu. Bizim her şeyin ilk haline geri dönmesi Mesihi çağda olacaktır derken ne kastettiğimizi söz konusu çalışmamızı okuyanlar, bizim yeryüzü cenneti ile semavi Kudüs arasındaki ilişkiler hakkında söylediklerimizi hatırlayacaklardır.